Ayrım 8, sayfa 70. 1.10. Brian Doherty sağlam kalan diğer arabasının deposundan bir miktar yakıtı sifonlayarak uçurumun kenarındaki yarım metrelik bir alana boşalttı. Roger Breskin içinde kibrit fonksiyonu görecek özel kimyasal maddeler bulunan kabın kapağını açarak yakıtın üzerine serpti. Rüzgarda renk renk parlak bayraklar gibi dalgalanan alevler yükseldi. Ama 1-2 saniye içinde sönüverdi. Biraz önce alevlerin olduğu yere çömelen Brian, yarığın kenarını inceledi. Buz daha önce çapaklıydı ama şimdi çok düzgün ve pürüzsüz olmuştu. Tırmanma halatı buradan sarkıtıldığında örselenmeden kayabilirdi. Yeterli mi diye sordu Roger. Brian başını salladı. Roger eğildi ve halatın bir ucunu kar arabasının iskeletine bağladı. Sonra da tıpkı telsizi buzula tespit ettikleri gibi tepesinde bağlantı halkası olan uzun mille yere sabitlediği 10 metrelik halatın diğer ucunu eline aldı. Çarçabuk Brian'ın göğsü ve omuzları etrafında geçirdi. Genç adamın göğüs kafesinin ön tarafında 3 adet sıkı düğüm yaparak sağlamdır. Naylondan yapılmış ve 500 kiloya kadar denenmiştir. Sadece halatı tam başının üzerinden her iki elini sıkıca tutman gerektiğini unutma. Böylece omuzlarına gelecek baskının bir kısmını azaltmış olursun dedi. Brian sinirden kekeleyemeyeceği konusunda kendisine güvenemediği için başını sallamakla yetindi. Roger yük treylerinden ayırdığı ve yönünü uçuruma doğru çevirdiği kar arabasına döndü. Şoför mahalline girip kapıyı kapadı. Frene basarak motoru yüksek devirde çalıştırdı. Brian yüzü koyun vaziyette buzun üzerinde upuzun yatmış titriyordu. Kar maskesinin örgü dokusu arasından derin bir nefes aldı. Sadece kısa bir an için tereddüt etti ve ayaklarını sarkıtıp kendini uçurumdan aşağı bıraktı. Çok hızlı inmediği halde midesi kalktı ve elektrik akımı gibi bir korku dalgası tüm bedenini sızlattı. Başının üst kısmı iceberg yüzeyinden sadece 10 santim kadar daha aşağıda olduğu halde sallanırken düşmesini önleyen halat gerildi. Uçurumun kenarından sarkan halatın mesafesi uzanıp başının üstünden elleriyle asılabilmesi için henüz çok kısaydı. Vücut ağırlığının tüm yükünü omuzlarıyla karşılamak zorundaydı. Aniden eklemlerinde duyduğu hafif bir ağrı sırtından yukarı boynuna kadar yayıldı. Bu ağrı kısa sürede kuvvetli bir sancıya dönüşecekti. "Haydi, haydi Roger," diye söylendi. "Elini çabuk tut." Brian'ın yüzü uçurumun buzdan duvarına dönüktü. Hiddetli rüzgar kendisine vurdukça bedeni duvara sürtünüyor ve çarpıyordu. Ağzını kocaman açmış simsiyah çukurdan başka bir şey görmeyeceğini bildiğinden yan tarafına dönüp bakmaya cesareti yoktu. Ama kar arabasının farlarından çıkan parlak ışıktan uzaklaşınca gözleri süratle karanlığa alıştı ve buzun belli belirsiz doğal fosforlu yansıması sayesinde sarkmakta olduğu uçurumun sarp yamacını ve dibindeki çentikli buz bloklarından oluşan kırık çıkıntıları gördü. 15-20 metre aşağıda köpüren su üzerindeki buz parçaları birbiri ardına gecenin içinden çıkıp kabaran denizin şiddetiyle iceberg'e çarptıkça acayip bir ışık yansıması ile hayaletlere benzer görüntüler sergiliyorlardı. Roger Breskin kar arabasının gazını öylesine azalttı ki motor neredeyse duracaktı. Durumu son bir kez gözden geçirdi. Doherty 1.80 boyundaydı. Çıkıntı ise 6 metre aşağıdaydı. Dolayısıyla Doherty'ye çıkıntıya basabilmesi için yaklaşık 6 metre kadar indirmesi ve George Lynn'le ilgilenirken rahat hareket edebilmesini sağlamak için 2 metre uzunluğunda halat salıvermesi gerekirdi. Halatı 6. metresinde parlak kırmızı renkli şeritle işaretlemişlerdi. Böylece bu işaret uçurumun kenarında gözden kaybolduğunda Doherty'nin çıkıntıya inmiş olacağını anlayacaktı. Fakat halat mümkün olduğunca yavaş yavaş bırakılmalıydı. Aksi takdirde çocukcağız iceberg'in kenarına çarparak kendinden geçebilirdi. Ayrıca kar arabası uçurumun kenarına sadece 10-12 metre uzaklıktaydı. Eğer araç ileri doğru çok hızlı kayarsa Roger değil Doherty ve Lynn'i kendi hayatını kurtarmak için bile zamanında duramayabilirdi. Kızağın en düşük hızının bile bu iş için çok süratli gelebileceği endişesi taşıyor ve başlamaya hazır olduğu halde tereddüt ediyordu. Şiddetle savuran bir rüzgar Brian'a arkadan ve sağdan vurarak onu hem uçurumun yamacına hem de sol tarafa doğru itti ve Brian hafif bir açı yaparak asılı kaldı. Bir dakika sonra rüzgarın hızı saatte 50 kilometreye kadar indiğinde tekrar sağa doğru yönlendi. Sonra yaklaşık 90 santimlik bir yay çizerek rakkas gibi sallanmaya başladı. Gözlerini kısarak yukarı halatın uçurumun kenarına değdiği noktaya baktı. Yanan benzinle oradaki buzu dikkatle düzelttiği halde en ufak bir çıkıntı eninde sonunda naylon halatı kemirirdi. Gözlerini kapadı ve göğsüyle omuzlarını saran halatta asılı durumda aşağıdaki çıkıntıya indirilmeyi beklemeye başladı. Ağzı sanki çölde kalmış gibi kupkuruydu ve kalbi öylesine çarpıyordu ki ona sanki göğüs kafesini parçalayacakmış gibi geliyordu. Roger'ın kar arabaları konusundaki tecrübesi nedeniyle George Lynn'i kurtarmak üzere aşağıya indirilecek kişinin Brian olması son derece mantıklı ve akla yakın gelmişti. Ama şu anda keşke kar arabasını kullanan kendisi olsaydı diye düşünmeye başlamıştı. İşin bu kadar uzamasının sebebi neydi acaba? Sanki halat kopmuşçasına aniden düşmeye başladığında sabırsızlığı da uçup gitti. Çıkıntıya öylesine hızla indi ki ayaklarındaki sancı omurgasının en üst boğumuna kadar vurdu. Dizleri ıslak kartondan yapılmış gibi bükülüverdi. Uçurumun yamacına doğru düştü. Çarparak geri geldi ve dar çıkıntının kenarından aşağıya, rüzgarlı gecenin boşluğuna doğru sendeledi. Çığlık atamayacak kadar büyük bir korku içindeydi. Kar arabası ani bir hareketle çok hızlı bir şekilde ileriye fırladı. Roger'ın ayağını frenlerden çekmesiyle tekrar basması bir oldu. Kırmızı işaret uçurumun kenarından bir anda yok oldu. Fakat araç hala hareket ediyordu. Zemindeki kar hiç dinmeyen rüzgarla tamamen süpürülmüş ve buz kayganlaşmış olduğundan çok kısıtlı bir tutunma sağlıyordu. Kar arabası pürüzsüz yüzey üzerinde uçarcasına kayan hokey topu gibi 3 metre daha kaydı ve sonunda farlarının ışığı birer mızrak gibi sonsuz karanlığa doğru uzanmış halde uçurumun kenarına 3 metreden az bir mesafe kala durdu. Brian'ı saran halat göğsünün etrafında ve koltuklarının altında aniden iyice sıkıştı. Yeni ızdırabı ayaklarındaki zonklama ve sırtındaki acıya kıyasla daha katlanılabilir bir ağrıydı. Bilincinin hala yerinde olduğuna ve yaşadığına şaşıyordu. Belindeki alet kemerinden el lambasını çekerek çevresini saran mutlak karanlığı keskin bir ışık hızmesiyle yardığında kar tanelerinin sel gibi üzerine doğru aktığını gördü. Altında uzanan buzlu denizi düşünmemeye çalışarak şimdi yukarıda kalmış olan çıkıntıya doğru baktı. Bir metreden biraz fazla uzaklıkta başının üzerinde kalıyordu. Bir metre kadar solunda ise George Lynn'in hareketsiz elinin eldivenli parmakları aşağıya sarkıyordu. Brian tekrar küçük bir yay çizerek sallanmaya başladı. Hayatının bağlı olduğu halat düzeltilmemiş çıkıntının kenarına bir ileri bir geri sürtünüyordu. Çıkıntı keskin bir şekilde parlıyordu. Halat törpü gibi olan kenarda sığ bir çentik oyarken buz parçaları Brian'ın üzerine doğru serpiliyordu. Yukarıdan bir el lambasının ışığı bıçak gibi indi. Brian başını kaldırdı. Uçurumun kenarından aşağı kendisine bakmakta olan Roger Breskin'i gördü. Roger buzun üzerine yatmış, başı ve lambayı tutan sağ kolu ileriye uzanmış vaziyette, diğer eliyle ağzına siper yaparak bağıra bağıra bir şeyler söylüyordu ama rüzgar sözlerini anlamsız ses parçacıklarına bölüp çevreye saçıyordu. Brian bir elini kaldırıp hafifçe salladı. Roger bir öncekinden daha yüksek sesle bağırdı. ''İyi misin?'' Sesi sanki bir tünelin öteki ucundan gelir gibiydi. Brian yapabildiği kadar kuvvetlice başını salladı. Evet iyiyim. Yalnızca bir baş hareketiyle ayaklarındaki hiç dinmeyen ağrının yarattığı korku ve endişenin derecesini anlatmak mümkün değildi. Breskin bağırdı fakat sözlerinin ancak birkaç tanesi Brian'a ulaşabildi. Gidiyorum. Kar arabası geri seni çekeceğim yukarı. Brian tekrar başını salladı. Yavaşça. Bir şans. Yine çok hızla hırpalanmış buz. Roger gözden kayboldu. Belli ki kar arabasına gitmek üzere acele ediyordu. Brian yanar vaziyetteki el lambasını tekrar belindeki alet kemerine bağladı. Aşağıya vuran ışık hüzmesi sağ ayağını aydınlatıyordu. Başının üzerinden uzanarak gergin ipi her iki eliyle sıkıca kavradı ve kendisini hafifçe yukarı çekerek neredeyse omuzlarının çıkmasına neden olacak yükü kısmen hafifletti. Kar arabası halatın bir kısmını yukarıya doğru çekti. Bu hareket iniş şekline kıyasla oldukça sarsıntısızdı ve onu uçurumun duvarına doğru savurmadı. Ayaklarının dizden aşağısı hala çıkıntının alt kısmında kalıyordu. Ayaklarını yukarıya bu dar çıkıntının üstüne doğru savurdu ve ayakları yere değer değmez çömeldi. Halatı bırakıp ayağa kalktı. Bilekleri ağrıyor, dizleri tutmuyor ve sancı baldırlarını sarıyordu. Ama yine de ayakta durmayı başardı. Ceketinin fermuarlı cebinden oldukça büyük, ucuna doğru sivrilen, yaklaşık 15 santim uzunluğunda, tepesinde 2,5 santim çapında halkası olan bir mil çıkardı. Alet kemerinden küçük bir çekiç aldı ve mili uçurumun yamacındaki dar bir çatlağa çaktı. Roger'ın el lambası tekrar uçurumun kenarından aşağıya doğru parıldadı. Bağlama mili sıkıca oturunca Brian, 2,5 metre uzunluğundaki naylon halat kangalının çengelini belinden çözdü. Aşağıya inmeden önce halatın bir ucuna tutturmuş olduğu kilit baklayı milin halkasına taktı ve geçme aralığının emniyet vidasını sıkıştırdı. Halatın diğer ucunu ise belinde düğümledi. Oluşturduğu bu tasma benzeri bağlantı, eğer üzerinde bulunduğu çıkıntıdan kayarak düşecek olursa onu ölümden kurtaracak ama diğer taraftan da George Lynn'le uğraşırken rahat hareket etmesini sağlayacaktı. Böylece emniyet bağlantısı sağlandığından göğsü ve koltuk altlarından geçen halatın düğümlerini çözdüm. Ana halattan ayırdıktan sonra halka halinde sararak başından geçirip boynuna astım. Sert rüzgarın şiddetinden kısmen de olsa korunabilmek için elleri ve dizleri üzerine çökerek line doğru emekledi. Roger Breskin'in tuttuğu ışık onu takip ediyordu. Kemerinden kendi el lambasını aldı ve ışığı baygın yatmakta olan adamı aydınlatacak şekilde uçurumun duvarına dayadı. Baygın yoksa ölü mü? Lin'in yüzünü görmeden bu sorunun cevabını bilemezdi. Onu sırt üstü çevirmek öyle kolay bir iş değildi. Zira Brian bilim adamının boşluğa yuvarlanmaması için dikkatli olmalıydı. Lin sırt üstü döndürülünce kendine geldi. Amber renkli cildi, en azından cildinin açıkta olan 10 cm karelik bölgesi şaşırtıcı derecede solgundu. Maskesinin yarığı altında hareket eden ağzından çıkan ses duyulmuyordu. Yer yer buzla kaplı olan kar gözlüğünün ardından gözlerinin açık olduğu görülüyordu. Ama bakışları şiddetli sancı çeken veya hezeyana kapılmış birinden çok şaşırmış birinin ifadesini taşıyordu. ''Kendini nasıl hissediyorsun?'' diye sordu Brian, keskin rüzgarın sesini bastıracak şekilde. Lin ifadesiz bir yüzle ona baktı ve oturmaya çalıştı. Brian onu geriye bastırdı. ''Dikkatli ol, düşmek istemezsin herhalde.'' Lin başını çevirerek gittikçe artan kar selinin kopup geldiği karanlığa dikkatle baktı. Tekrar Brian'a döndüğünde yüzü büsbütün solmuştu. ''Çok kötü mü yaralandın?'' diye sordu Brian. Lin'in ısı yalıtımlı giysisinin üzerinden vücudunun bir yerinde kırık olup olmadığı fark edilmiyordu. ''Biraz göğsüm ağrıyor.'' dedi Lin fırtınanın uğultusunda ancak duyulabilecek kadar bir ses tonuyla. ''Kalbin mi?'' ''Hayır. Kıyıdan aşağıya yuvarlandığımda buz zemin hala sallanıyordu. Sarsıntı dalgasından uçurumun yamacı eğimliydi. Aşağı kaydım. Hızla buraya yan tarafımın üzerine indim. Bütün hatırladığım bu. Kaburgaların mı kırık?'' Lin derin bir nefes aldı ve acıdan yüzü gerildi. ''Hayır, galiba değil. Yalnızca ezik sanırım. Çok ağrıyor fakat kırık yok.'' Brian sararak boynuna astığı askı halatını çıkardı. ''Kollarının altından ve göğsünün etrafından halata geçirmek zorundayım. Dayanabilecek misin? Başka şansın var mı?'' ''Hayır. Öyleyse dayanırım. Oturman lazım.'' Lin inleyerek arkası yamaca dönük ve ayakları boşlukta sallanır şekilde dikkatle oturdu. Brian çarçabuk halatı adamın bedenine sardı. Göğüs kafesi üzerinde çift düğüm attı ve ayağa kalktı. Yere eğilerek yaralı adamın da ayağa kalkmasına yardım etti. Birlikte denize ve öldürücü rüzgara arkalarını döndüler. Kuru adeta buz parçacıkları haline gelmiş olan kar tanecikleri buz yamaca çarpıp dönerek onların yüzüne vurmaktaydı. ''Hazır mısınız?'' diye seslendi Roger 6 metre yukarıdan. ''Evet ama dikkatli ol.'' Lin gürültüyle ellerini hızla birbirine vurdu. Eldivenlerinden tabakalar halinde buz parçaları düştü. Parmaklarını hareket ettirdi. ''Tamamen hissiz. Parmaklarımı oynatabiliyorum. Fakat onları hemen hemen hiç hissetmiyorum.'' ''Başaracaksın.'' ''Ayak parmaklarımı hiç hissetmiyorum. Uyuşmuş. İyi değil.'' Bu konuda haklıydı. Vücut sıcaklığı çok fazla düştüğü zaman yaşamın devamı için gerekli asgari ısıyı korumak üzere uyuşma başlar, ölüm giderek yaklaşırdı. ''Yukarı çıkar çıkmaz kızağa bin,'' dedi Brian. ''15 dakika içinde bir dilim toz kadar sıcak olursun.'' ''Bana tam zamanında ulaştın. Neden?'' ''Ne neden? Hayatını tehlikeye attın.'' ''Yok canım.'' ''Evet attın. Peki sen olsan aynı şeyi yapmaz mıydın?'' Gerilen halat yukarı doğru çekilmeye başladı. George Lin'i beraberinde götürerek. Çıkış sarsıntısız gerçekleşti. Fakat uçurumun tepesinde Lin, omuzları buzun kenarının üzerinde ve vücudunun geri kalan kısmı rüzgardan boşlukta sallanır durumda takılı kaldı. Kendisini yukarı çekip alacak gücü yoktu. Uzun yıllar halter çalışmış olan Roger Breskin'in gücü işe yaradı. Kar arabasından inip geri kalan bir metreden biraz fazla olan mesafe boyunca George Lin'i iceberg'in üzerine doğru kolayca çekti. Adamın omuzlarından halatı çözdü. Aşağıya Brian'ı attı. George'u yerleştirme işi biter bitmez seninle ilgileneceğim diye bağırdı. Sesi rüzgarla dağıldığı halde endişesi açıkça belli oluyordu. Brian yalnızca bir saat öncesine kadar Roger'ın kalın ensesi, iri pazuları ve güçlü elleriyle simgelenen kuvveti ve kendisine olan güveniyle herhangi bir şeyden korkabileceğini tasavvur bile edemezdi. Onun bile böylesine korkmuş olması karşısında Brian boğazını düğümleyen dehşetten şimdi daha az utanç duyuyordu. Roger gibi güçlü bir piç bile korkabiliyordu. O güçlü Doterty ailesinden hiç olmazsa birinin hayatında birkaç kez bu duyguya izin olmalıydı. Halatı aldı ve askısını takıp bağladı. Sonra belindeki emniyet halatını çözdü. Diğer ucunu milin halkasından söktü. Kangal haline getirip belindeki alet kemerini astı. Buzdan çıkarıp almaya imkanı ve kuvveti olsan Mili de kurtarmak isterdi. Malzemeleri, yakıtları ve aletleri onlar için paha biçilmez değerdeydi. Gözden çıkarabilecekleri tek bir şey bile yoktu. Kimse şu anda önemli görünmeyen bir parçanın sonunda onlar için hayati önemli olup olmayacağını tahmin edemezdi. Kendinden ziyade onların kurtuluşunu düşünüyordu. Zira araştırma grubunu bekleyen çetin ölüm kalım mücadelesini kazanma ihtimali en zayıf olan üyenin kendisi olduğunu biliyordu. Birleşik Devletler Ordusu'nun Kutup Enstitüsü'nde 4 haftalık bir eğitim almış olmasına rağmen grubun diğer üyeleri kadar buzula aşina ve şartlarına alışık değildi. Ayrıca 1.85 boyunda ve 77 kilo ağırlığındaydı. En büyük ablası Emily 16 yaşından bu yana onu fasulye sırığı diye çağırırdı. Omuzları geniş, kolları kaslıydı. Fasulye sırığı. Ama asla cılız biri değildi. Öyle olsaydı Colorado nehrinin akıntılarıyla boğuşamaz, Pimini'deki köpek balığı avcılarıyla birlikte mücadele edemez, Washington eyaletindeki dağlara tırmanamazdı. İnsanı tüketen soğuğa maruz kaldığı uzun bir günlük mücadelenin sonunda döneceği ılık bir kulübe veya Edgeway istasyonunun ısıtılmış odası olduktan sonra şartlara dayanabilirdi. Fakat bu farklıydı. Kulübeler artık kullanılır durumda olmayabilirdi. Olsa bile kar arabalarının deposunda veya aküsünde onları bir günden fazla sıcak tutabilecek kadar yakıt veya güç kalmamış olabilirdi. Bu şartlar altında hayatta kalmak ancak tecrübeyle gelen bir güç ve dayanıklılık ile mümkündü. Bunu başarabilecek birikimi olmadığı konusunda hemen hemen emindi. Ölümü dert etmesinin tek nedeni annesinin duyacağı üzüntü olurdu. Dogertilerin içinde en iyisi oydu ve politika batağına bulaşmamıştı. Zaten yeterince acı çekmişti. Tanrı biliyor ya, Brian da ona epeyce acı çektirmişti. O yaptığı el lambasının ışığı karanlıkta onu buldu. Yukarı çıkmaya hazır mısın diye seslendi Roger Breskin. Sen hazırsan. Roger kar arabasına döndü. Brian kendini toparladığı sırada halat gerildi ve sızlayan omuzlarında yeni ve daha kuvvetli bir baskı oluştu. Sürekli vuran rüzgarın eşliğinde ve ağrıdan yarı sersemlemiş durumda aşağıda çırpınan uçsuz bucaksız sulu mezarı düşünmekten kendini alamayarak uçurumun yamacı boyunca George Lee'nin 5 dakika önce yaptığı gibi sarsıntısız bir şekilde yukarı kaydı. Yukarı vardığı zaman Roger'ın yardımı olmadan kendini yukarı çekip buzul zeminine çıkmayı başardı. Ayağa kalktı ve kar arabasının far ışıklarına doğru kararsız birkaç adım attı. Ayak bilekleri ve baldırları sızlıyordu ama biraz yürüdükten sonra ağrıları dinerdi. Gerçek anlamda bir zarar görmeden bunu atlatmıştı. İnanılmaz dedi. Halat askıyı tutan düğümleri çözmeye başladı. İnanılmaz. Neden bahsediyorsun diye sordu Roger onun yanına geldiğinde. Bunu başarabileceğimi sanmıyordum. Bana güvenmiyor muydun? O yüzden değil, halatın kopacağını veya yamacın çatlayıp ayrılacağını falan düşünmüştüm. Eninde sonunda öleceksin dedi Roger, dramatik bir etki yapan boğuk ses tonuyla. Fakat burası yeri ve zamanı değildi. Roger Breskin'in olaya bu felsefeyle yaklaştığını duymak en az onun korkuyu bildiğini öğrenmek kadar şaşırtıcıydı Brian için. Yaralı değilsen bir an önce yola koyulsak iyi olur. Zonklayan omuzlarını hareket ettirirken Brian sordu. Şimdi sırada ne var? Roger kar gözlüklerinin üzerini sildi. Diğer kar arabasını doğrultup hala çalışıp çalışmadığını görmek. Sonra geçici kampı bulmak, diğerlerine katılmak. Ya kamp bizimle birlikte bu iceberg üzerinde değilse? Roger soruyu duymadı. Çoktan arkasını dönmüş ve tepetaklak olan kar arabasına doğru uzaklaşmıştı bile.